Ayrım 5, sayfa 40. Çakıcı Mehmet Efe'den istifade yolları aranıyor. İttihatçı çete başındakilerin Selanik'te tertipledikleri bu ilk suikasti müteakip Enver Bey Paşa dağ yolunu tutarken çetenin mühim elemanlarından Doktor Nazım da İzmir'e geçmiş ve bu adam İzmir'deki faaliyeti ile Rumeli'de başlatılan adam öldürme işini Ege mıntıkasına sıçratabilme çareleri aramıştır. Yakup Ağa takma adıyla İzmir'e çıkan ve iki çeşmelikte açtığı küçük tütüncü dükkanının üstündeki odada yatıp kalkan Doktor Nazım, kısa bir zamanda şehrin tanınmış kimselerinden pek çoğunu gizli cemiyete almayı becermiş, bunlar vasıtasıyla bazı subaylarla tanışmış, bu arada meşhur çakıcı Mehmet Efe'ye dahi çengel atıp adı dillere destan olan çakıcıdan istifadeye teşebbüs etmiştir. Doktor Nazım, namı diğer tütüncü Yakup Ağa, çakıcı Mehmet Efe'nin geniş şöhreti üzerinde bilhassa durmuş ve Rumeli'de başlatılan harekatın ancak çakıcı gibi bir kimse tarafından Anadolu'ya sıçratılabileceğine inanıp günün birinde ortadan kayboluvermiştir. Çakıcı Mehmet Efe ile Doktor Nazım Bey'in görüşmeleri Efe'nin son defa yüze inişinde Hacı İlyas istasyonu yakınındaki Kayaköy'de geçmiştir. Doktor Nazım Kayaköy'e varıp Efe'nin evinden hiç eksik olmayan misafirlerle beraber oturup yemiş içmiş, bilahare çekildikleri oturma odasında çakıcı ile ittihatçıların bu mühim adamı arasında şu konuşma geçmiştir. "Aa, nereden geliyorsun? Sana kim derler?" "Bana tütüncü Yakup Ağa derler Efe. İzmir'den geldim." "Hoş geldin, sefa geldin. Bir tarafa mı geçiyorsun yoksa bana mı geldin?" "Seninle konuşmaya geldim Efe. Lakin yalnız olmamız şarttır." Bu arzu üzerine odada bulunan diğer misafirler Efe'nin emriyle başka odaya alınmış ve çakıcı ile Doktor Nazım baş başa kalmışlardır. Oturduğu yerden kalkıp Efe'nin yanına sokulan Doktor Nazım, çakıcı Mehmet Efe'yi aralarına alabilmek için o gün bütün maharetini kullanmış. Sayfa 41. Efe, memleketin halini görüyorsun. Devlet, millet batıyor. Köylü aç ve perişan. Padişah ise kendi keyfin, diye konuşmaya başlayan iddiatçının sözünü ani bir müdahale ile çakıcı kesmiştir. "Padişah mı dedin?" "Evet Efe. Bütün bu hallere sebep olan Padişah Abdülhamit'tir. Meşvereti terk etti. Ortalığı hafiyelerle doldurdu. Sarayına kapandı. Milletin memleketin halinden haberi yok. Görünen köy kılavuz ister mi? İşte halimiz bu meydanda." "Ya, evet. Peki ulema ne yapıyor?" "Ulema kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmüyor. Avrupalılar memleketimizi paylaşmaya karar verdi. Şayet biz toparlanıp memleketi kurtarmaz isek, vatanımız, ırzımız, namusumuz düşman çizmeleri altında kalacaktır." "Pekala, ne yapmamız lazım?" "Selanik'te bir cemiyetimiz var. Adı İttihat ve Terakki'dir. Bu cemiyet memleketi kurtarmaya karar verdi. Şimdilik gizli çalışıyor. İzmir'de de kurulan bu cemiyete memleket evlatları hep gizlice kaydoldular. Ben ta Selanik'ten kalkıp sırf seninle konuşmak için buraya geldim. Efe, sen de bu cemiyete aza ol. Bizim Rumeli'de başlattığımız hareketi sen de burada yürüt, el birliğiyle çalışalım." Doktor Nazım Bey'in anlattıklarını derin bir alaka ile dinleyen çakıcı Mehmet Efe, bu meşhur iddiatçıya cevaben, "Aa, ben padişahımız Sultan Hamid'in bu millet aleyhine bir iş göreceğine inanmıyorum. Meşvereti terk etti diyorsun. Ne yapsın? Herhalde etrafındaki insanlar meşverete layık kimseler değil. Sonra her tarafı hafiyelerle doldurdu diyorsun. Bu devirde hafiyesiz iş görülür mü ağa? Benim bile şu civarda yüzlerce hafiyem var. Buna göre var gayri sen hesabeyle. Avrupalı topraklarımızı paylaşmaya bugün değil çoktan karar verdi. Sultan Hamit onların oyununa gelmiyor ve senin benim hepimizin bütün milletin haklarını korumaya çalışıyor. Karşısında Sultan Hamid'i gören ve oyununu oynayamayan Avrupalı padişahımızı devirmek için pek yaman çalışıyor. Şu halde biz bari düşman gibi düşünüp düşmandan yana olmayalım. Farmason oyununa gelmeyelim. Allah bu milleti ve memleketi düşmanın şerrinden muhafaza etsin. Sen bakma, biz dağda gezeriz ama olup bitenlerden haberdarız. Ben sizin içinize girmem, iddiatçı falan olmam. Son sözün bu mu Efe? Evet. Öyleyse benim de son sözüm şudur. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Buluşmadık, konuşmadık. Bu sırrı senin namusuna havale ediyorum Efe. Böylece iki tarafta son sözünü söylemiş ve Doktor Nazım Bey, namı diğer Tütüncü Yakup Ağa, umduğunu bulamayarak derin bir teessür içinde İzmir'e dönmüştür. Dipnot 19. Bakınız, gerçek hayat hikayesiyle Çakıcı Mehmet Efe. Yağmur Yayınları, İstanbul 1973. Sayfa 43. Dağa çıkan diğer sergerde. Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey vakasından sonra soluğu dağda alan ve gidip Tikveş'te karargah kuran Enver Bey'e bilahare amcası Halil Bey'le fedai Mustafa Necip de katılmış ve bu çete o havalide faaliyette iken bir başka sergerdenin daha dağ yolunu tuttuğu duyuluvermiştir. Bu yeni dağ yolcusu İttihat ve Terakki'nin Manastır Teşkilatı'ndan Resneli Niyazi'dir. Bugün hala Hürriyet Kahramanı, parantez içinde ünlem, olarak anıla gelen bu kol ağası Niyazi, Enver'in dağa çıkmasından hemen 3 gün sonra bir cuma günü, Manastır halkı cuma namazı hazırlığı içindeyken gidip mensup olduğu alayın deposunu basarak, mahiyetindeki 160 askerden her biri için bu depodan ikişer tüfekle lüzumlu malzemeyi almış, bilahare alayın kasasındaki 550 lirayı da bıraktığı bir makbuzla cebine yerleştirip dağ yolunu tutmuştur. Resneli Niyazi'yi Ohrili Eyüp Sabri ile Selahattin ve Hasan Tosun adlı iki erkan-ı harp subayı daha takip etmiş, böylece o tarihe kadar gizli çalışan İttihat ve Terakki fedaileri faaliyetlerini açığa vuruvermişlerdir. Dağa çıkmak suretiyle devlete baş kaldıran bu kol ağası Niyazi'nin çetesinde kendi tabirince hayvanat-ı vahşiye gibi adamlar vardır. Ayrıca bu kol ağası Niyazi bir de geyikle ünlüdür. Hatırat-ı Niyazi'ye göre İttihatçılara hizmeti hayvanlar bile şeref bilmekte ve geyik onlara rehberlik etmektedir. Dipnot Yıldız. İkinci meşrutiyete kadar Niyazi Bey çetesiyle dolaşan bu geyik, meşrutiyetin ilanını müteakip İstanbul'a getirilmiş ve o devir İstanbul'un da pek meşhur bir semt olan Şehzadebaşı'nın direkler arasındaki Letafet Apartmanı'nın alt katında Cemiyeti Mukaddese, İçtihat ve Terakki menfaatine bir kuruş mukabilinde seyrettirilmişse de iltifat görmemiş ve bakımsız kalan geyik, yani Niyazi Bey'in tabiriyle rehberi hürriyet unutulup gitmiştir. Refik Halit Karay hatıratında kendisine has üslubuyla bu geyiğin macerasını pek güzel anlatmıştır. Çetebaşı Niyazi'nin başındaki külahta da vatan fedaisi yazılıdır. Yazılıdır ama iş bu vatan fedaisi, parantez içinde ünlem, Arnavutluk'taki hakimiyetimize karşı ayaklanan Toska İhtilal Reisi Çirçis ile yaptığı işbirliğini hatıratında kendisi itiraf etmektedir. Sayfa 44. Başlayan isyan ve sarayın tavrı. Balkanlarda birbirini kovalayan yukarıdaki vukuatı saray muntazam takip etmekte ve İttihatçı çetenin tepelenmesini temin gayesiyle bazı tedbirler almaktadır. Bu meyanda yaralanan Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey'in yerine Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın mühim elemanlarından İsmail Mahir Paşa tayin edilmiş ve dağda gezen Enver, Niyazi, Ohrili Eyüp Sabri, Selahattin ve Hasan Tosun çetelerinin tenkili de Ferik, Korgeneral Şemsi Paşa'ya verilmiştir. Şemsi Paşa son derece sert, cesur, tecrübeli ve padişaha sadık bir kumandandır. Bu zatın çetelerin tenkili vazifesine tayini İttihatçıları fazlasıyla telaşlandırmış ve Hatırat-ı Niyazi'ye göre bu tenkil hareketinde mutlaka başarıya ulaşacak olan Şemsi Paşa'nın bir suikastle ortadan kaldırılması için teşebbüse geçilmiştir. 7 Temmuz Salı günü Manastır Postahanesi'nden sarayla muhabere eden ve Sultan II. Abdülhamit Han'a çektiği şifreli telgrafta "Zat-ı şahanelerine şunu arz ve temin ederim ki isyan halinde bulunan bu zabitanı, subayları ya hayyen veya meyyiten, diri veya ölü olarak istihsal ederek bu gaileyi azimeyi ortadan kaldıracağım" diyerek kat'i kararını bildiren Şemsi Paşa, görüldüğü gibi muvaffakiyetinden emindir. Sayfa 45. 18. Nizamiye Fırkası'nın savaş görmüş tecrübeli iki taburunu hususi bir trenle Firuzovik'ten Manastır'a nakleden, ayrıca o civardaki beylerin yardımını da temin eden Şemsi Paşa'nın her hareketini ittihatçılar dikkatle izlemiş ve durumun vehametini görerek her ne pahasına olursa olsun paşanın Manastır'dan hareketini önlemeye karar vermişlerdir. Bu kararla Şemsi Paşa'yı Manastır'da vurup öldürmeyi planlayan ittihatçılar bu mühim ve müthiş işi çetenin fedailer grubundan mülazım Atıf'a vermişlerdir. 1880 yılında Çanakkale'de doğan mülazım Atıf 1904'te Harbiye'yi bitirerek Rumeli'ye çete takibine gönderilmiş ve orada ittihatçılar eline düşüp fedailer arasında yer almıştır. Mülazım Atıf'a verilen vazife. Hem ittihatçı hem de mason olan bu mülazım Atıf, aşağıya alacağımız mektubunda Şemsi Paşa'yı vurup öldürme işini gönüllü olarak üzerine aldığını yazmakta ise de, sonraları Siirt mebusu olarak şöhret bulan Mahmut Soydan Bey'in, parantez aç, bu zat da ittihatçıların fedailerindendir, kapa, İtirafına göre Şemsi Paşa'yı öldürmek işi Mülazım Atıf'a ittihatçı çete tarafından verilmiş, hatta Mülazım Atıf aldığı bu emri şu veya bu sebeple yerine getirmediği takdirde hem Mülazım Atıf'ı hem de Şemsi Paşa'yı öldürmek vazifesini bu fedai Mahmut Bey gönüllü olarak üzerine almıştır. Şemsi Paşa'nın katili Mülazım Atıf, Kenan adında bir dostuna yazdığı 26 Ağustos 1324, parantez içinde 1908 tarihli mektubunda bu müthiş cinayeti şöyle anlatmaktadır. Sayfa 46. Cemiyete, İttihat ve Terakki'ye dahil olmuştum. Tahlif olunmuştum. O sıralarda cemiyet pek zayıf ve çekingendi ama işler alevleniyordu. Enver Bey'in dağa çıkması, Niyazi Bey'in Resne'de ve Pirlepe'den birçok zabitin yüze yakın gönüllü ile hareketi ve her tarafa şiddetli beyannameler yağdırması, Yıldız Sarayı'nın en kuvvetli tedip ve icra vasıtası olan Şemsi Paşa'nın Manastır ve civarı üzerine tayinini gönderilmesini icap ettirdi. Bu meşhum haber her tarafa birkaç gün evvelinden yayıldığı halde ben ve arkadaşlarım işitmemiştik. Haziran'ın 23. günü 3 arkadaş cephaneliğe karakola çıkıyorduk. O zaman arkadaşlardan mülazım-ı evvel Mehmet Ali Efendi, Şemsi Paşa'nın birkaç gün sonra buralara geleceğini işittiğini söyledi. Bildiğimiz bundan ibaretti. Halbuki o gece Şemsi Paşa kendi fırkasından ve kendi seçtiği zabitlerin kumandasında 3 tabur askerle ve hususi bir trenle gelmişti. Paşa'nın cebel topları ile Resne ve civarı Müslüman köyleri üzerine yürümek niyetinde olduğunu, cemiyetin ise paşayı vurmak için fedai bulamadığını, para karşılığında ve başı bozuk bir fedai aramak zoruna düştüklerini öğrendik. Duyduklarımın tesiri altında aşağı yukarı dolaşmaya başladım. Düşündüklerimden hatırımda kalanlar. Bu herifin şöhreti ile manyetizma olan halk arasında onu vuracak birinin çıkması imkansızdı. Fedai zabitlerinden ise, parantez aç, 4 ay evvel fedai yazıldığım için hepsini tanırım, kapa. O sırada Manastır'da mevcut olan 3-4 arkadaşın fedakarlıktaki derecelerini öğrenmediğimden bu işin yapılamayacağını ve paşa Manastır'dan çıktıktan sonra pek çok kan döküleceğini, vatanın kurtulması hususunda son ümitlerimizin toplandığı cemiyetimizin ölüm kadar büyük bir tehlikeye düşebileceğini düşündüm. Nihayet şu vatanın parçalandığını, Osmanlı hükümetinin yıkılışını, asil milletimize yapılacak hakaretleri, ecnebi yumruğunu görmeden bu uğurda ve şanlı bir surette ölüvermek, Bu bekar mevcudiyetimi dünyada sevdiğim şeylerin en kıymetlisi olan vatan ve millet yolunda feda edebilmek, muvaffakiyet hasıl olmasa bile şu donmuş halka bir misal göstermek gayret ve arzusunu duydum. Hele muvaffakiyet hasıl olursa, cemiyetin kazanacağı maddi, manevi kuvveti ve nihayet böyle bir kuvvetli bir cemiyetin, hürriyetin elde edilmesinde istibdadı devirmekte pek az müşkülat göreceği gibi düşünceler zihnimden geçti. Ve kat'i kararımı hemen vererek Mehmet Ali'ye söyledim. Ve hiç hazırlıksız, hiçbir kimseye bir şey yazmayarak, hatta kuşluk yemeğini bile yukarıda yemeksizin Drahor boyuna indim. Bir aşçı dükkanına girdim. Son yemek olması muhtemel olduğu için bol bol yedim. Sonra kahvelere giderek cemiyet merkez heyeti azasından muhterem bir arkadaşa tesadüfle hemen kararımı söyledim ve iki revolver istedim. Acele bir legant buldu. Paşa, Şemsi Paşa, sabahtan beri telgrafhanede Yıldız Sarayı ile muhabere ediyordu. 100 metre kadar açıkta durarak postahaneyi gözetlemeye başladık. Alaturka saat 8'e kadar 1 saat bekledik. O sırada iki araba postahaneye yanaştı, durdu. Anladık ki paşa hemen Resne'ye hareket edecektir. İşi kapı önünde bitirmek gerekiyordu. O gün kendimde sonsuz bir cesaret ve cüret hissediyordum. Hulasa benim de hiç beklemediğim bir metanetle askerlerden, silahşörlerden, ahaliden mürekkep o kalabalık içinde meseleyi hallediverdim. Dipnot 20. Aslı Ankara'da İnkılap Enstitüsü'nde olan bu mektup için bakınız Tarih Konuşuyor. Cilt 3, sayı 17, İstanbul 1965. Sayfa 47'de bir fotoğraf yer alıyor. İttihatçı çetenin iki mühim adamı, Mülazım Atıf sağda, Resneli Niyazi solda. Sayfa 49. Gerçek odur ki. Mülazım Atıf yukarıdaki mektubunda katil olayını bu şekilde anlatıyorsa da İttihatçı çetenin Şemsi Paşa'nın hareketine ne olursa olsun mani olmakta kararlı bulunduğunu, bu kararla Mülazım Atıf'ın bu suikaste itildiği ve her ihtimal göz önüne alınarak işin pek ustaca tertiplendiği meydandadır. Mektubun baş tarafında bu işe gönüllü olarak katıldığını yazan Mülazım Atıf aynı mektubun son kısmında postahaneyi gözetlemeye başladık. Bir saat kadar bekledik ve anladık ki diyerek yalnız olmadığını zımnen itiraf etmektedir. Hadiseyi bütün teferruatıyla anlatan katil, nedense kahvede rastladığı cemiyet merkez heyeti azasından bir arkadaşının adını yazmamakta, sadece muhterem bir arkadaş deyip geçmekte ve Mülazım Atıf'ın bu mektubu bütünüyle hakikatleri örtbas etmektedir. Gerçek odur ki, Şemsi Paşa gibi cesaretiyle tanınmış bir kumandanın girişeceği tenkil hareketinden korkan ve bir suikastle paşayı ortadan kaldırmaya karar veren ittihatçı çete, bu suikaste fedailerinden Mülazım Atıf'ı kullanmış, Mülazım Atıf bu vazifeyi yapmadığı takdirde hem paşayı hem de fedaiyi öldürmek işi başka bir fedaiye, şu sonraları Siirt mebusu olan Mahmut Bey'e verilmiş, her şey evvelden tertiplenmiş ve Mülazım Atıf, Prevezeli Ahmet Talat Bey'den aldığı tabanca ile Şemsi Paşa'yı vurup öldürmüştür. Cinayeti müteakip kaçan ve kaçarken sağ ayağından hafifçe yaralanan Mülazım Atıf, iddiatçıların diğer elemanlarınca Eğrikaş Camii sokağındaki bir evde gizlenmiş, bilahare kadın kıyafetiyle ve bir fayton içinde Manastır'ın Cinka sokağındaki Fedai Mahmud'un veya başka bir iddiaya göre Cemal Paşa'nın tire şunun veya bunun fakat herhalde ittihatçılardan birinin tire evine naklolunmuş, hatta bu nakil esnasında kendilerince çekilen iki fotoğraf sonraları muhtelif kitap ve mecmualarda neşrolunmuştur. Dipnot 21. Bakınız Resimli Tarih Mecmuası Mayıs 1955 nüshası. Sayfa 50. Bir çarşafa bürünüp kadın kıyafetiyle bir evden başka bir eve götürülen Mülazım Atıf'ın burada yarası tedavi olunmuş ve manastırda kalması mahsurlu görülerek bilahare Ohri'ye naklolunmuştur. Kitabımızın giriş kısmında kaydettiğimiz gibi tam faytona bineceği sırada vurulan Şemsi Paşa'nın son sözü Beni bir zabit vurdu olmuş ve İttihatçı çeteyi tenkil vazifesiyle manastıra gelen ünlü Şemsi Paşa birkaç dakika sonra postahanenin malzeme sandıkları üzerinde ölmüştür. Şemsi Paşa'nın vuruluşu ve katil Atıf'ın ustalıklı bir planla yakalanmayıp kaçırılışı, İttihat ve Terakki fedailerine cesaret verip onları yeni cinayetlere hazırlarken, saray Şemsi Paşa'nın yerine Teftişi Askeri Komisyonu Alisi azasından Osman Fevzi Paşa'yı getirmiştir. İkinci meşrutiyetin ilanından 16 gün evvel vuku bulan Şemsi Paşa'nın katil olayı, o devrin en mühim suikastidir. Bu suikastten sonra İttihatçıların faaliyeti görülmemiş bir hızla gelişmiş ve Rumeli Müfettişi Umumisi Hüseyin Hilmi Paşa ile Manastır Valisi Hıfzı Paşa saraya çektikleri telgraflarda o günlerde o havalide kendilerinden gayri herkesin İttihatçı olduğunu söylemek mecburiyetinde kalmışlardır. Dipnot 22. Bakınız Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa A.G.E. Şemsi Paşa'yı vurup öldürmek suretiyle İttihatçı çeteye bir anda bu derece güç kazandıran mülazım Atıf, bu cinayetle şöhrete ermiş, Cumhuriyet devrinde bir ara Çanakkale milletvekili olan, bir müddette tekel müdürlüğü yapan ve Kamçıl soyadı ile Atıf Kamçıl diye anılan İttihat ve Terakki'nin bu yaman fedaisi, mukadderatın ne garip tecellisidir ki hayatının son demlerinde bir kemik hastalığına tutularak beli bükülmüş bir halde 1947 yılında ölmüştür.